Ortaokul 2. sınıftayım. Bugünün ara tatili olarak adlandırılan sömestri tatiline, biz 15 tatil derdik. Elbette 15 gün olmasından. Şubat ayının 1'inde başlar, 15'inde biterdi. O zamanlar kış ayları şimdinin kışına hiç benzemezdi. Sert soğuk ve diz boyu kar yağması olağan bir durumdu. Buna rağmen okullar tatil edilmezdi. Ocak ayının son günü, hava oldukça soğuk. Tüm okul bahçede sınıf sınıf sıraya dizilmişiz. Karne dağıtılacak ve ara tatil başlayacak. Okul müdürümüz, önce başarılı öğrencilere teşekkür ve takdir belgelerini vermek için basamakların en üstünde elindeki kağıttan okumaya başladı. Teşekkür belgesi alacaklar arasında benim de adımı okudu. Koşarak çıktım merdivenleri. Müdürümüz belgeyle beraber ince bir paket verdi bana. Paketin içinden bir kalem ve Refik Halit Karay'ın Memleket Hikayeleri kitabı çıktı. O büyük yazarla çok erken yaşta böyle tanıştım. Hala o kitapta anlatılan kimi hikayeler aklımdadır. Aradan onca yıl geçti. 2024'ün Mart ayında karşıma Refik Halit Karay'ın Gurbet Hikayeleri kitabı çıktı. Bir solukta okudum. İnkılap Kitabevi'nin Livaneli kitaplığı serisinde, Zülfü Livaneli'nin ön sözüyle yayınlanan Gurbet Hikayelerinde 17 öykü yer alıyor. Zülfü Livaneli kitaba yazdığı ön söze, tırnak işareti, kitap okumak denilen eylemin insanı yücelttiğini, hayatı derinleştirdiği, bilinci geliştirdiği ve bu nedenlerle değerli bir davranış olduğu konusunda pek fazla söylenecek söz yok ve bu övgüler genel kabul görmüş durumda, tespitiyle başlıyor. Okuma eyleminin değerli olduğu hiç tartışma götürmez bir olgu. Ancak her kitap okunmaya değer mi? Böyle bir soru da kaçınılmaz. Livaneli, bunu şöyle yanıtlıyor. İnsan soyunun en büyük yıkımlarından birisinin mimarı Adolf Hitler'in de terör örgütlerinin de kitapları var, kitapçı vitrinleri ülkelerin propaganda kitaplarıyla, milliyetçi ve dini duyguların nefrete ve eyleme dönüştürmeye çalışan, şiddeti körükleyen kitaplarla dolu. O halde, ne okumalı? Bu soruya, edebiyat hazinesi olan, insanın aklına sırtını yaslamasını sağlayacak kitaplar okunmalı. Gurbet Hikayeleri, için Türk hikayeciliğinin yapı taşlarından biridir diyor Livaneli. Refik Halit Karay'ın 1930 ila 1937 yıllarında sürgünde olduğu, bugün kaynayan kazan durumundaki Orta Doğu ülkelerinde yaşadıklarını anlatıyor 17 hikayede. Kitapta yer alan 17 hikayenin her biri apayrı dünyaları olan insan halleri anlatılıyor. Ancak, kitaptaki eskici ve gözyaşı hikayelerindeki kahramanların yaşadıkları öyle dokunaklı ki, okurken insanın yüreğinin burkulduğunu, göz pınarlarınızdan yaşların süzüldüğünü göreceksiniz. Bu iki hikayenin ana temasını yazmak istiyorum. İstanbul'da ev hizmetçiliği yapan Ayşe'den evin sahibi bey pek hoşnut değildir. Başka birini bulduğunda onu gönderecektir. Bir akşam Ayşe ile konuşurken, onun hikayesini dinler ve onu gönderme kararından cayar. İşte Ayşe'nin hikayesi böyle başlıyor. Balkan Harbi başlayınca, Hudud'a çok yakın bir köyle, bir akşamüstü, düşman geliyor korkusu yayılır. Gelen düşman din ve ırz düşmanıdır. Müslüman erkeği süngüleyecek ve Müslüman kadını kirletecektir. Bütün köy halkı malını, mülkünü neyi varsa geride bırakıp kaçmaya karar verir. Tırnak işareti, dul Ayşe'de hazırdır, bir atın üstündedir. Terkisinde 5 yaşındaki oğlu, belinden sımsıkı sarılmış, önünde 3 yaşındaki kızı bir kuşakla dizlerinden eğere bağlı, kucağında 1 yaşına basmayan yavrusu uykuda. Hava soğuk ve aralıksız yağan bir yağmur. Böyle devam ederse nehirler taşacak, köprüler çökecek, yol iz kalmayacaktır. Koca bir umut, bir an önce ordumuza yetişmek, gecenin koyu karanlığında, yağmurun altında bat açıka güçlükle yol alıyor kafile. Ayşe, beline dolanan elin gevşediğini hissedince, uyuma Ali, diyor, uyuma. Önündeki kızı Emine'ye sesleniyor başının düştüğünü görünce, uyuma Eminem, diyor. Kucağındakinden hafif ağlamalar işitince buna da tam tersi, uyu ciğerim, diyor, uyu Osman'ım. Ne var ki koşullar zorlu, toprak yağmurdan vıcık vıcık olmuştur. İşte Ayşe'nin yürek dağlayan acıyı yaşadığı sayfalara geliyoruz. Gözyaşı, öyküsünde, önce yaşlı at çöküveriyor yere. Bir daha da kalkamıyor. En dehşetli korku başlar Ayşe'de, 3 canlı yüküyle yayan kalmak. Öyle de oluyor. Kafileden geride kalır. Yükü ağırdır, 3 çocuk. Çamurda bu yükle yürümek takatsız bırakır. Yükünü hafifletmek, hiç değilse 2 çocuğunu kurtarmak için birini bırakmak lazım. Hangisini, bir anne nasıl böyle düşünebilir? Kucağındaki bebesi yağmurdan ıslak kundağında soğuktan, havasızlıktan hareketsizdir. İçinden kendiliğinden ölmüş olmasını geçirir. Ama bir türlü de yükünü atmaya gönlü el vermez. Sol kolu kendiliğinden açılıp, kundak yere düşüverir. Şimdi göğsünde sıcak, canlı soluk alıp veren kızı, elinden anasına bağlı Ali yürümüyor, sürüklenip gidiyorlar. Ne kadar zaman geçti bilemiyor Ayşe. Ama gücünün iyice tükendiğini fark ediyor. Neden sonra birden canlanıyor. İleriye doğru adeta koşuyor. Epey zaman sonra fark ediyor boynundan sarılan zayıf kollar yok. Emine'si de dökülmüştür yolda. Elinde kalan oğluna, "Çık sırtıma Ali," diyor. Gücünün son damlasına kadar zorlayarak berbat yollarda düşe kalka ter ve gözyaşı dökerek durmadan, Ali'sini kurtarmış olmanın sevinciyle yürüyor. Seher vakti ay yıldızlı bir ıslak bayrağın çekili olduğu kasabaya varıyor. Sırtındaki Ali'sini cephane sandığının üzerine indiriyor. "Kurtulduk Ali," diyor. "Kalk Ali." Ali kalkmıyor, kımıldamıyor. Ayşe saatlerce bir ceset taşıdığını anlamıyor. Aslında anlamak istemiyor. Yağmur gibi dökülüyor gözyaşları. Hikayenin sonunda, ev sahibine donuk, fersiz, katı, suyu çekilmiş böcek kabuğu gözlerini işaret edip, "Bey," diyor. "İşte o günden beri ben ağlayamam, ağlamak istesem de bilmem ki neden, gözlerimden yaş gelmiyor. Beni en çok etkileyen, eskici, hikayesinden söz etmek istiyorum. Merhum Sırrı Süreyya Önder, TBMM'de bir oturumu yönetirken bu hikayeden, ana dil, konusu tartışılırken söz etmişti. Haber bültenlerinde rastlayanınız olmuştur. Babadan yetim olan küçük Hasan, anası da ölünce uzak akrabaları ve komşularının yardımıyla Filistin'in ücra bir kasabasında yaşayan halasının yanına gönderilmek için vapura bindirilir. Baştan vapur yolculuğu eğlenceli gelir Hasan'a, kimi yerlere uğrayıp yolcu bıraka bıraka gider vapur. Deniz güzeldir, dağlar yemyeşil. Fakat bir süre sonra sıcak memleketlere yaklaşınca vapur, bir durgunluk kaplar. Vapurda kalanlar onun bilmediği bir dil konuşuyorlar, İstanbul'daki dili konuşan kimse kalmamıştır. Filistin'e varır, istasyonda indirirler, tırnak işareti, gerdanından, alnından, kollarından ve kulaklarından biçim biçim, sürü sürü altınlar sallanan kara çarşaflı, kara çatık kaşlı, kara iri benli bir kadın göğsüne bastırdı. Anasınınkine benzemeyen, tuhaf kokulu, fazla yumuşak, içine gömülüveren cansız bir göğüs. Günler geçer ama Hasan hiç konuşmaz. Hasan hep susar. Arapçayı anlamaya başlamasına rağmen inatla konuşmaz. Kıyafetleri bile değişmişti. Kuşaklı entarisi, ceketi, takkesi, kırmızı ayakkabıları vardı. Deri gibi sert, yayvan tandır ekmeğine alışmıştı, yer sofrasında bunu hem kaşık çatal yerine dürümleyerek kullanmayı becerebiliyordu. Bir gün halası sokaktan bağırarak geçen bir satıcıyı çağırdı. Evin avlusuna sırtında bir torba, küçük bir iskemle ve uzun bir demir parçası, dağınık kıyafetli bir adam girdi. Halası adamla konuştuktan sonra, satıcının önüne bir sürü patlak, sökük, parça parça olmuş ayakkabıları dizdi. Satıcı iskemlesine oturur. Hasan da merakla karşısına geçer. Günlerdir çektiği can sıkıntısından, bir an olsun uzaklaşır satıcıyı seyrederken. Satıcının kalın deriyi iki tarafı keskin incecik, sapsız bıçağıyla kesişine, ağzına bir avuç çivi dolduruşuna, sonra bunları birer birer, İstanbul'da gördüğü maymun gibi avurdundan çıkarıp ayakkabıların altına çabuk çabuk mıhlayışına, deri parçalarını, pis bir suya koyup ıslatışına, mundar çanaktaki macuna parmağını daldırıp tabanlara sürüşüne, hepsine bakıyordu. Susuyor ve bakıyordu. Tırnak işareti. Çiviler ağzına batmaz mı senin? Tırnak işareti. Eskici başını hayretle işinden kaldırır ve uzun uzun Hasan'ın yüzüne bakar. Tırnak işareti. Türk çocuğu musun be? Tırnak işareti. İstanbul'dan geldim. Tırnak işareti. Ben de o taraflardan, İzmit'ten. Eskici, bu cehenneme nasıl düştüğünü sorar. Hasan dili döndüğünce Kanlıca'daki evini tarif eder. 6 aydır susan Hasan, durmadan, dinlenmeden, adeta nefes almadan konuşur. Aklına ne geliyorsa onu söyler. Eskici de işini yaparken onu dinler. Çünkü artık kendi yurduna, diline ulaşamayacaktır adam. Yurdunun türküsünü dinler gibi hüzünle dinler Hasan'ı. Çocuğu daha çok dinlemek için elini olabildiğine ağır tutar. Fakat sonunda biter tamir işi. Eşyalarını bir bir toplar. Bunları bile yavaş yapmaktadır. Hasan, yüreği burkularak sorar. Gidiyor musun? Tırnak işareti. Tırnak işareti. Gidiyorum der eskici. Bakar ki eskici, memleketlisi bu mini mini yavru ağlıyor. Hem de titreye titreye. Tırnak işareti. Ağlama be, ağlama be, diye teselli etmeye çalışır. Bunları derken katı, nasırlaşmış yüreği yumuşamış şişmiştir. O da kendini tutamaz. Yaşlar hızla boşalmaya başlar gözlerinden. Ana diline hasret bir çocuk ve kabahatli, sülgün bir yaşlının bu hayret verici buluşmasının hikayesi olağanüstü. Refik Halit Karay'ın Türk öykücülüğünün en özel örneklerinden biri olan Gurbet Hikayeleri. Ne okumak çok güzeldi. Bu özel kitabı biraz olsun ruhuna uygun sözcüklerle yazabilmişsem ne mutlu bana. Dilerim kimse ana diline hasret, ana vatanına uzak ve hasret kalmadan yaşar.